Ayrım 3.
Gururla söylediği gibi aboneler sayesinde toplam satış 320 idi. Bu abonelerin 200'ü, Serdar Bey'in arada bir başarıları yüzünden övmek zorunda olduğu Kars'taki devlet daireleri ve iş yerleriydi. Geri kalan 80 abone ise Kars'ı terk edip İstanbul'a yerleştikleri halde şehirle ilgisini kesmemiş, devlette sözleri dinlenir, önemli ve namuslu kişilerdi. Elektrikler geldi ve K, Serdar Bey'in alnında dışarı fırlamış öfkeli bir damar gördü. "Bizden ayrıldıktan sonra yanlış insanlarla görüştünüz. Serhat şehrimiz hakkında yanlış bilgiler aldınız," dedi Serdar Bey. "Nerelere gittiğimi nasıl biliyorsunuz?" dedi K. "Polis tabii sizi takip ediyordu," dedi gazeteci. "Biz de meslek icabı bu telsizden polisin konuşmalarını dinleriz. Gazetemizde çıkan haberlerin %90'ını bize Kars Valiliği ve Emniyet verir. Herkese Kars'ın neden bu kadar geri ve fakir kaldığını, kızlarımızın neden intihar ettiğini sorduğunuzu bütün emniyet biliyor." K, Kars'ın neden bu kadar fakir düştüğü konusunda pek çok açıklama dinlemişti. Soğuk savaş yıllarında Sovyetlerle olan ticaretin azalması, gümrük kapılarının kapatılması, 1970'lerde şehre hakim olan komünist çetelerin zenginleri tehdit edip kaçırması, biraz sermaye biriktiren bütün zenginlerin İstanbul'a, Ankara'ya gitmesi, devletin ve Allah'ın Kars'ı unutması, Türkiye'nin Ermenistan ile bitip tükenmez kavgaları gibi. "Ben size işin doğrusunu söylemeye karar verdim," dedi Serdar Bey. Yıllardır hissetmediği bir akıl berraklığı ve iyimserlikle K, asıl konunun utanç olduğunu anladı hemen. Almanya'da kendisi için de yıllarca asıl konu bu olmuştu hep. Ama utancını kendinden saklamıştı. K, şimdi içindeki mutluluk umudu yüzünden bu gerçeği kabul edebiliyordu. "Biz burada eskiden hepimiz kardeştik," dedi Serdar Bey, bir sır verir gibi. "Fakat son yıllarda herkes, ben Azeri'yim, ben Kürt'üm, ben terekemeyim demeye başladı. Elbette burada her milletten insan vardır. Terekemeler, kara papak da deriz, Azerilerin kardeşidir. Kürtler, biz aşiret deriz, eskiden Kürtlüğünü bilmezdi. Osmanlı'dan kalma yerli de, ben yerliyim deyip gururlanmazdı. Türkmenler, Posoflu Lazlar, Çar'ın Rusya'dan sürdüğü Almanlar, hepsi vardı da, kimse kim olduğuyla gururlanmazdı. Bütün bu gururu Türkiye'yi bölüp yakmak isteyen komünist Tiflis radyosu yaydı. Şimdi herkes daha fakir ve daha gururlu." Kaan'ın etkilendiğine karar verince Serdar Bey bir başka konuya geçti. "Dinciler kapı kapı dolaşıyorlar, takımlar halinde evinize misafir geliyorlar. Kadınlara kap, kacak, tencere, portakal sıkma makinesi, kutularla sabun, bulgur, deterjan veriyorlar. Yoksul mahallelerinde hemen dostluklar, kadın kadına yakınlıklar kuruyorlar. Çocukların omuzlarına çengelli iğneyle altın takıyorlar. Oyunuzu Allah'ın partisi dedikleri Refah Partisi'ne verin diyorlar. Başımıza gelen bu yoksulluk, bu sefalet Allah'ın yolundan uzak düştüğümüz içindir diyorlar. Erkeklerle erkekler, kadınlarla kadınlar konuşuyor. Gururu kırık, öfkeli işsizlerin güvenini kazanıyorlar. Akşam tencerede ne kaynatacağını bilmeyen işsiz karılarını sevindiriyor, sonra yeni hediyeler vaat edip kendilerine oy vermeye yemin ettiriyorlar. Yalnız sabah akşam aşağılanan en yoksullarla, işsizlerin değil, karınlarına günde ancak bir sıcak çorba giren üniversite öğrencilerinin, amelelerin, hatta esnafın bile saygısını kazanıyorlar. Çünkü herkesten daha çalışkan, dürüst ve alçak gönüllüler." Serhat Şehir Gazetesi'nin sahibi, öldürülen eski başkanın modern değil diye faytonları kaldırmaya kalktığı için değil, öldürüldüğü için bu girişim yarıda kalmıştı sadece, asıl rüşvet ve yolsuzluk yüzünden herkesin nefretini çektiğini söyledi. Ama eski kan davaları, etnik ayrımcılık ve milliyetçilik yüzünden bölünen ve birbirleriyle yıkıcı bir rekabete giren sağ ve sol cumhuriyetçi partilerin hiçbiri belediye başkanlığı için güçlü bir aday çıkaramıyordu. "Bir tek Allah'ın partisinin adayının namusuna güveniliyor," dedi Serdar Bey. "O da otelinizin sahibi Turgut Bey'in kızı, İpek Hanım'ın eski kocası Muhtar Bey'dir. Biraz akılsızdır ama Kürttür. Kürtler burada nüfusun %40'ı. Belediye seçimini Allah'ın partisi kazanacak." Daha da yoğunlaşarak yağan kar, K'da gene bir yalnızlık duygusu uyandırıyor. İstanbul'da yetişip yaşadığı çevrelerin ve Türkiye'deki batılılaşmış hayatının sonuna gelindiği korkusu bu yalnızlığa eşlik ediyordu. İstanbul'dayken bütün çocukluğunu geçirdiği sokakların tahrip edildiğini, kimin de arkadaşlarının oturduğu yüzyıl başından kalma bütün o eski ve zarif binaların yıkıldığını, çocukluğunun ağaçlarının kuruyup kesildiğini, sinemaların 10 yılda kapatılıp sıra sıra dar ve karanlık konfeksiyoncu dükkanlarına çevrildiğini de görmüştü. Bu yalnız bütün çocukluğunun değil, bir gün tekrar İstanbul'da yaşama hayalinde son anlamına geliyordu. Türkiye'ye kuvvetli bir şeriatçı iktidar yerleşirse, kız kardeşinin başını örtmeden sokağa bile çıkamayacağı da geldi aklına. K, Serhat Şehir Gazetesi'nin neon lambalarından vuran ışığında bir masaldaki gibi iri tanelerle yavaş yavaş yağan kara bakıp, İpek ile Frankfurt'a döndüklerini hayal etti. Sımsıkı sarındığı kül rengi paltoyu satın aldığı Kaufhof'ta, kadın ayakkabılarının olduğu ikinci katta birlikte alışveriş ediyorlardı. Her şey Türkiye'yi İran'a benzetmek isteyen uluslararası İslamcı hareketin bir parçası. İntiharcı kızlar da mı öyle? Dedi Ka. Onların da ne yazık ki kandırıldığı konusunda ihbarlar alıyoruz. Ama kızlar daha da tepki duyar da intiharlar daha da artar diye sorumluluğumuz gereği yazmıyoruz bunları. Namlı İslamcı terörist lacivert şehrimizde diyorlar. Türbancı, intiharcı kızlara akıl vermek için. İslamcılar intihara karşı değil mi? Serdar Bey cevap vermedi buna. Matbaa makinesi durup odada bir sessizlik başlayınca K dışarıda yağan inanılmaz karı seyretti. Az sonra İpek'i göreceği için gittikçe artan huzursuzluk ve korkuya karşı Kars'ın dertleriyle dertlenmek birebirdi. Ama K şimdi artık yalnızca İpek'i düşünerek pastanedeki buluşmaya kendini hazırlamak istiyordu. Çünkü saat 1:20 geçiyordu. Serdar Bey büyük ve iri oğlunun getirdiği yeni basılmış gazetenin birinci sayfasını özene bezene hazırladığı bir hediyeyi sunar gibi Kaan'ın önüne serdi. Kaan'ın yıllarca edebi dergilerde kendi adını arayıp bulmaya alışık gözleri kenardaki haberi hemen fark etti. Ünlü şairimiz K, Kars'ta. Bütün Türkiye'ce tanınan şairimiz K, dün Serhat şehrimize geldi. Küller ve Mandalina ve Akşam Gazeteleri adlı kitaplarıyla bütün ülkenin takdirini kazanmış olan Behçet Necatigil ödülü sahibi genç şairimiz, Cumhuriyet Gazetesi adına belediye seçimini izleyecek. Şair K, uzun yıllardır Almanya'nın Frankfurt şehrinde batı şiirini tetkik ediyordu. Adım yanlış dizilmiş dedi K. A küçük olacak. Bunu der demez pişman oldu. Güzel olmuş dedi bir boşluk duygusuyla. Üstad, biz de adınızdan emin olmadığımız için sizi aradık dedi Serdar Bey. Oğlum, bak oğlum, siz şairimizin adını yanlış dizmişsiniz diye hiç de telaşlı olmayan bir sesle oğullarını azarladı. K bunun dizgi yanlışının ilk fark edilişi olmadığını sezdi. Şimdi hemen düzeltin. Ne gerek var dedi K. Bu sefer adının doğru dizilmişini en büyük haberin son satırında gördü. Millet Tiyatrosu'nda Sunay Zaim grubunun Zafer Gecesi. Halkçı, Atatürkçü ve aydınlanmacı piyesleriyle bütün Türkiye'de tanınan Sunay Zaim Tiyatro Kumpanyası'nın dün gece Millet Tiyatrosu'ndaki gösterisi büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandı. Gece yarısına kadar süren ve vali muavini, belediye başkan vekili ve Kars'ın diğer önde gelenlerin katıldığı müsamereler, yer yer coşkulu tezahürat ve alkışlarla kesildi. Uzun zamandır böylesi bir sanat şölenine susamış olan Karslılar, piyesi tıklım tıklım doldurdukları Millet Tiyatrosu'nun yanı sıra evlerinde de seyredebildiler. Çünkü Serhat Kars Televizyonu, 2 yıllık tarihinin ilk canlı yayınını gerçekleştirerek bu şahane gösteriyi bütün Karslılara anında sundu. Böylece Kars'ta ilk defa Serhat Kars Televizyonu stüdyolarının dışında canlı TV yayını yapılmış oldu. Henüz bir canlı yayın arabası olmadığı için Serhat Kars Televizyonu'nun Halit Paşa Caddesi'ndeki merkezinden Millet Tiyatrosu'ndaki kameraya kadar 2 sokak uzunluğunda bir kablo döşendi. Kardan zarar görmesin diye yardımsever Karslılar kabloyu evlerinin içlerinden de geçirdiler. Mesela diş doktorumuz Fadıl Beyler kordonu ön balkon penceresinden alıp ta arka bahçelerine vermişlerdir. Karslılar bu başarılı canlı yayının başka fırsatlarla da tekrarlanmasını istiyorlar. Serhat Kars Televizyonu yetkilileri stüdyo dışında yapılan bu ilk canlı yayın sayesinde Kars'taki bütün iş yerlerinin kendilerine reklam verdiğini belirttiler. Bütün Serhat şehrimizin hep birlikte seyrettiği gösteride Atatürkçü piyeslerden, Batı aydınlanmasının ürünü tiyatro eserlerinin en güzel sahnelerinden, kültürümüzü kemiren reklamların eleştirildiği oyuncuklardan, ünlü milli kaleci Vural'ın maceralarından, vatan ve Atatürk şiirlerinden, şehrimizi ziyaret eden meşhur şairimiz Kaan'ın bizzat okuduğu Kar adlı en son şiirinden başka, bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma, Vatan yahut Çarşaf adlı aydınlanmacı baş eser yeni bir yorumla, Vatan yahut Türban adıyla sahnelenmiştir. Kar adlı bir şiirim yok. Akşam da tiyatroya gitmeyeceğim. Haberiniz yanlış çıkacak. O kadar emin olmayın. Daha olaylar gerçekleşmeden haberini yazdığımız için bizi küçümseyen, yaptığımızın gazetecilik değil, kehanet olduğunu düşünen pek çok kişi, daha sonra olayların tamına bizim yazdığımız gibi gelişmesi üzerine hayretlerini gizleyememiştir. Pek çok olay sırf bizden önce haberini yaptığımız için gerçekleşmiştir. Modern gazetecilik de budur. Siz de bizim karşıda modern olma hakkımızı elimizden almamak, kalbimizi kırmamak için eminim önce kar diye bir şiir yazacak, sonra gelip okuyacaksınız. Seçim mitinglerinin duyuruları, Erzurum'dan gelen aşının liselerde tatbik edilmeye başlandığı, belediyenin su borçlarının tahsilini 2 ay erteleyerek Kars'ı bir kolaylık daha yaptığı gibi haberler arasında, ilk anda fark edemediği bir başka haberi okuduk ha. Kar yolları kesti. 2 gündür sürekli yağan kar, şehrimizin dünya ile bütün ulaşımını kesmiştir. Dün sabah kapanan Ardahan yolundan sonra, öğleden sonra da Sarıkamış yolu tıkandı. Yol geçmez mıntıkasında aşırı kar ve buz nedeniyle ulaşıma kapanan yol yüzünden Erzurum yönüne giden Yılmaz şirketinin otobüsü Kars'a geri döndü. Meteoroloji, Sibirya'dan gelen soğukların ve iri taneli karın 3 gün daha dinmeyeceğini duyurdu. Kars, eski kışlarda olduğu gibi 3 gün kendi yağıyla kavrulacak. Bu kendimize çekidüzen vermek için de bir fırsattır. Kalkmış çıkıyordu ki Serdar Bey yerinden fırladı. Son söyleyeceklerini dinletebilmek için kapıyı tuttu. Turgut Bey ve kızları da kim bilir size kendilerine göre neler anlatacak dedi. Akşamları dostluk ettiğim gönülden insanlardır onlar. Ama unutmayın, İpek Hanım'ın eski kocası Allah'ın Partisi'nin belediye başkan adayıdır. Burada okusun diye babasıyla getirdikleri kız kardeşi Kadife için türbancı kızların en militanı diyorlar. Babaları da eski komünist. 4 yıl önce Kars'ın en kötü günlerinde buraya neden geldiklerini bugün Kars'ta tek kişi anlayabilmiş değildir. Kendisini huzursuz edecek pek çok yeni şeyi bir anda işitmesine rağmen K hiç renk vermedi. 4. Gerçekten buraya seçim ve intiharlar için mi geldin? K ile İpek Yeni Hayat Pastanesi'nde. Kar altında Faik Bey Caddesi'nden Yeni Hayat Pastanesi'ne yürürken öğrendiği kötü haberlere rağmen K'nın yüzünde belli belirsiz olsa da niye bir gülümseme vardı? Kulaklarında Peppino Di Capri'nin Roberta'sı, kendini bir Turgenev romanının yıllardır hayalini kurduğu kadınla buluşmaya giden romantik ve kederli kahramanı gibi görüyordu. Bitip tükenmez sorulardan, ilkelliğinden yorulup küçümseyerek terk ettiği ülkesini, Avrupa'dan özlemle ve sevgiyle düşleyen Turgenev'i ve zarif romanlarını K severdi. Ama doğru söyleyelim, İpek'in hayalini Turgenev'in romanında olduğu gibi yıllarca kurmamıştı. İpek gibi bir kadının hayalini kurmuştu yalnızca. Belki arada bir onu aklından geçirmişti. Ama kocasından ayrıldığını öğrenir öğrenmez İpek'i düşünmeye başlamış, şimdi de İpek'le daha derin ve gerçek bir ilişki kurabilmek için onu yeterince hayal etmemiş olmasının eksikliğini duyduğu müzik ve Turgenev romantizmiyle kapatmak istiyordu. Ama pastaneye girip onunla aynı masaya oturur oturmaz kafasındaki Turgenev romantizmini kaybetti. İpek otelde gördüğünden de, üniversite yıllarında gözüktüğünden de çok daha güzeldi. Güzelliğinin gerçek olması, hafifçe boyanmış dudakları, teninin solgun rengi, gözlerinin parlaklığı ve insanda hemen bir yakınlık uyandıran içten hali K'yı telaşlandırıyordu. İpek bir an o kadar içten gözüktü ki K tabii olamamaktan korktu. Kötü şiirler yazmaktan sonra K'nın hayattaki en büyük korkusu buydu. Yolda Serhat Kars televizyonundan Millet Tiyatrosu'na çamaşır ipi gerer gibi canlı yayın kordonu çeken işçileri gördüm dedi bir konu açma endişesiyle. Ama taşra hayatının eksikliklerini küçümser gözükmekten çekindiği için gülümsemedi hiç. Bir süre birbirleriyle anlaşmaya iyi niyetli kararlı çiftler gibi huzurla konuşabilecekleri ortak konular aradılar. Bir konu bitince İpek yaratıcılıkla gülümseyerek yenisini buluyordu. Yağan kar, Kars'ın yoksulluğu, K'nın paltosu, birbirlerini karşılıklı pek az değişmiş bulmak, sigarayı bırakamamak, ikisinin de uzak olduğu İstanbul'da K'nın gördüğü kişiler. İkisinin de annesinin ölmüş ve İstanbul'da Feriköy mezarlığına gömülmüş olması onları istedikleri gibi birbirlerine yaklaştırdı. Aynı burçtan olduklarını anlayan kadınla erkeğin birbirine yapay da olsa duyduğu yakınlığın verdiği geçici bir rahatlıkla annelerinin hayatlarındaki yerinden kısaca, Kars'ın eski tren istasyonunun neden yıkıldığından daha uzun bir süre, buluştukları pastanenin yerinde 1967'ye kadar bir Ortodoks kilisesi olduğundan ve yıkılmış kilisenin kapısının müzede saklanmasından, müzedeki Ermeni katliamı özel bölümünden, bazı turistler burasının Türklerin katlettiği Ermeniler hakkında olduğunu sanıp sonra tersi olduğunu anlıyorlarmış, pastanenin yarı sağır, yarı hayalet tek garsonundan, Kars çayhanelerinde işsizler pahalı diye içemedikleri için kahve satılmamasından, K'yı gezdiren gazetecinin ve diğer yerel gazetelerin siyasi görüşlerinden, hepsi askerleri ve mevcut hükümeti destekliyordu. Serhat Şehir Gazetesi'nin Kaan'ın cebinden çıkardığı yarınki sayısından söz ettiler. İpek gazetenin birinci sayfasını pür dikkat okumaya başlayınca, Ka tıpkı İstanbul'da gördüğü eski arkadaşları gibi, onun içinde tek gerçeğin Türkiye'nin içler acısı, sefil siyasal dünyası olmasından, Almanya'da yaşamayı aklının ucundan bile geçirmeyeceğinden korktu. Ka, İpek'in küçük ellerine, kendisine hala şaşırtıcı derecede güzel gelen zarif yüzüne uzun uzun baktı. ''Sen hangi maddeden kaç yıla mahkum olmuştun?'' diye sordu daha sonra İpek, şefkatle gülümseyerek. Ka söyledi. ''70'lerin sonuna doğru, Türkiye'de küçük siyasi gazetelerde her şey yazılabiliyor. Herkes yargılanıp ceza kanunundaki bu maddeden mahkum olup bundan gurur duyuyor. Ama kimse hapse girmiyordu. Çünkü polis işi sıkıya alıp adreslerini değiştiren yazı işleri müdürlerini, yazarları, çevirmenleri aramıyordu. Daha sonra askeri darbe olunca ev değiştirenler de yavaş yavaş yakalanmaya başlamış, kendi yazmadığı ve aceleyle okumadan yayınladığı bir siyasi makale yüzünden mahkum olan K, Almanya'ya kaçmıştı. ''Almanya'da zorlandın mı?'' diye sordu İpek. ''Beni koruyan şey Almanca öğrenmemem oldu,'' dedi K. ''Vücudum Almanca'ya direndi ve sonunda saflığımı ve ruhumu korudum.'' Birden her şeyi anlatıp gülünç olmaktan korkarak ama İpek'in kendisini dinlemesinden mutlu, K içine gömüldüğü sessizliğin, son 4 yıldır şiir yazmamasının kimsenin bilmediği hikayesini anlattı. Akşamları istasyona yakın ve Frankfurt'un damlarına bakan bir penceresi olan küçük kira dairemde, geride bıraktığım günü bir çeşit sessizlikle hatırlardım ve bu bana şiir yazdırırdı. Daha sonra Türkiye'de şair olarak biraz ünlendiğimi işiten Türk göçmenler ve Türkleri çekmek isteyen belediyeler, kütüphaneler, 3. sınıf okullar, çocuklarının Türkçe yazan bir şairle tanışmasını isteyen cemaatler beni şiir okumaya çağırmaya başladılar. K. Frankfurt'tan dakiklik ve düzenlerine hep hayran olduğu Alman trenlerinden birine biner, pencerenin dumanlı aynasından ücra kasabaların narin kilise kuleleri, kayın ormanlarının kalbindeki karanlık ve sırtlarında okul çantalarıyla evlerine dönen sağlıklı çocuklar geçerken gene aynı sessizliği duyar, bu ülkenin dilinden hiç anlamadığı için kendini evinde hisseder, şiir yazardı. Eğer şiir okumak için başka bir şehre gitmiyorsa, her sabah 8'de evden çıkar, Kriegerstrasse boyunca yürüyüp, Zahil Caddesi'ndeki belediye kütüphanesine gider kitap okurdu. Orada bana 20 ömür yetecek kadar İngilizce kitap vardı. Bayıldığı 19. yüzyıl romanlarını, İngiliz romantik şairlerini, mühendislik tarihiyle ilgili kitapları, müze kataloglarını, canının istediği her şeyi ölümünün çok uzak olduğunu bilen çocuklar gibi huzurla okurdu. Belediye kütüphanesinde sayfaları çevirir, eski ansiklopedilere bakar, resimli sayfaların önünde duraklar, Turgenev'in romanlarını yeniden okurken kulaklarında bir şehir uğultusu duymasına rağmen içinde trenlerdeki sessizliği işitirdi K. Akşamları yolunu değiştirip Yahudi Müzesi'nin önünden Main Nehri boyunca ilerlerken de, hafta sonlarında şehrin bir ucundan öbür ucuna yürürken de aynı sessizliği işitirdi. Bu sessizlikler bir süre sonra hayatımda o kadar çok yer tutmaya başladı ki, şiir yazmak için çarpışmam gereken o huzursuz edici gürültüyü artık duymaz oldum, dedi K. Almanlarla zaten hiç konuşmuyordum. Beni ukala, entelektüel ve yarı deli bulan Türklerle de aram iyi değildi artık. Kimseyi görmüyor, kimseyle konuşmuyor, şiir de yazmıyordum. Ama gazete bu akşam en son şiirini okuyacağını yazıyor. En son şiirim yok ki okuyayım. Pastanede kendilerinden başka bir tek ta öbür uçta pencerenin kenarındaki karanlık bir masada oturan ufak tefek gençten bir adamla, ona sabırla bir şeyler anlatmaya çalışan orta yaşlı, ince ve yorgun biri vardı. Hemen arkalarındaki kocaman pencereden karanlığın içine lapa lapa yağan kara, pastanenin neonla yazılmış adından pembemsi bir ışık vuruyor, kendilerini pastanenin uzak bir köşesinde yoğun bir sohbete kaptırmış diğer iki kişiyi, siyah beyaz kötü bir filmin parçasıymış gibi gösteriyordu. Kız kardeşim Kadife, üniversite imtihanlarında 2 yıl başarılı olamadı, dedi İpek. Daha sonraki yılda buradaki eğitim enstitüsünü kazanabildi. Orada benim arkamda en uçta oturan ince adam enstitünün müdürüdür. Kız kardeşimi çok seven babam, annemin trafik kazasında ölümünden sonra yalnız kalınca bizlerin yanına buraya gelmeye karar verdi. Babam 3 yıl önce buraya geldikten sonra ben de muhtardan ayrıldım. Hep birlikte oturmaya başladık. Ölülerin iç çekmeleri ve hayaletlerle kaynaşan otel binamız akrabalarımızla ortak. 3 odasında da biz yaşıyoruz. K ile İpek arasında üniversite ve solcu örgüt yıllarında herhangi bir yakınlaşma olmamıştı. 17 yaşında Edebiyat Fakültesinin yüksek tavanlı koridorlarında yürümeye başladığında, K da pek çokları gibi İpek'i güzelliği sayesinde hemen fark etmişti. Ertesi yıl onu aynı örgütten şair arkadaşı Muhtar'ın karısı olarak görmüştü. İkisi de Karslıydılar. Muhtar, babasının Arçelik ve Aygaz bayiliğini devraldı dedi İpek. Buraya döndükten sonraki yıllarda çocuğumuz olmadığı için beni Erzurum'a, İstanbul'a doktorlara götürmeye başladı. Olmadığı için de ayrıldık. Ama Muhtar yeniden evlenmek yerine dine kendini verdi. Niye herkes dine veriyor kendini dedi K. İpek bir cevap vermedi. Bir süre duvardaki siyah beyaz televizyona baktılar. Niye bu şehirde herkes intihar ediyor dedi K. Herkes değil, genç kızlar. Kadınlar intihar ediyor dedi İpek. Erkekler kendini dine veriyorlar. Kadınlar intihar ediyor. Niye? İpek öyle bir baktı ki K sorusunda ve acele bir cevap arayışında saygısız, küstahça bir yan olduğunu hissetti. Biraz sustular. Seçim röportajım için Muhtar'la görüşmeliyim dedi K. İpek hemen kalkıp kasanın yanına gitti, bir telefon etti. Saat 5'e kadar partisinin il merkezine dedi dönüp otururken. Seni bekliyor. Bir sessizlik olunca K telaşa kapıldı. Yollar kapanmamış olsaydı şimdi ilk otobüsle buradan kaçardı. Kars şehrinin akşamüstlerine ve unutulmuş insanlarına derin bir acıma duydu. Gözleri kendiliğinden kara dönmüştü. İkisi uzun bir süre karı seyrettiler bunu vakitlere olan ve hayata aldırmayan insanlar gibi yaptılar. K kendini çok çaresiz hissediyordu. Gerçekten buraya bu seçim ve intihar yazısı için mi geldin diye sordu İpek. Hayır dedi K. Muhtardan ayrıldığını İstanbul'da öğrendim. Seninle evlenmek için geldim buraya. Bir an İpek bu hoş bir şakaymış gibi güldü ama çok geçmeden yüzü kıpkırmızı kesildi. Uzun bir sessizlikten sonra İpek'in gözlerinden onun her şey olduğu gibi gördüğünü hissetti. Niyetini biraz olsun saklayıp bana zarafetle yaklaşacak ve benimle incelikle kırıştıracak kadar bile sabrın yok diyordu İpek'in gözleri. Beni sevdiğin ve özel olarak düşündüğün için değil, boşandığımı öğrendiğin, güzelliğimi hatırladığın ve Kars'ta yaşıyor olmamı da bir zayıflık olarak gördüğün için geldim buraya. Artık iyice utandı arsız mutluluk isteğini cezalandırma azmiyle K. İpek'in ikisi hakkında acımasız bir şey daha düşündüğünü hayal etti. Bizi birleştiren şey hayat hakkındaki beklentilerimizin düşmüş olması. Ama K'nın hayal ettiğinden bambaşka bir şey söyledi İpek. Ben senin iyi bir şair olacağına hep inandım dedi. Kitapların için tebrik ederim. Kars'taki bütün çayhaneler, lokantalar ve otel salonlarında olduğu gibi burada da duvarlara Karslıların övündükleri kendi dağlarının değil, İsviçre Alplerinin manzaraları asılmıştı. Az önce onlara çay getiren ihtiyar garson yağları ve yaldızlı kağıtları soluk lambanın ışığında parlayan çörek ve çikolata dolu tepsiler arasına, kasanın yanına, yüzü onlara, sırtı arkadaki masalara dönük oturmuş duvara asılı siyah beyaz televizyonu mutlaka seyrediyordu. K, İpek'in gözlerinden başka her şeye bakmaya hazır televizyondaki filme odaklandı. Filmde sarışın ve bikinili bir Türk oyuncu, bir kumsalda kaçıyor, iki bıyıklı erkek onu kovalıyordu. Derken pastanenin ucundaki karanlık masadaki ufak tefek adam ayağa kalktı ve elindeki silahı eğitim enstitüsünün müdürüne tutup K'nın işlemediği bir şeyler söylemeye başladı. Müdür de ona cevap verirken tabancanın ateş aldığını anladı sonra K. Bunu silahın belli belirsiz duyduğu sesinden çok müdürün gövdesine saplanan kurşunun şiddetiyle sarsılarak sandalyeden düşmesinden anladı. İpek de dönmüş K'nın seyrettiği sahneyi seyrediyordu şimdi. K'nın demin onu gördüğü yerde ihtiyar garson yoktu. Ufak tefek adam yerinden kalkmış ve yere düşen müdüre doğru silahını tutmuştu. Müdür de ona bir şeyler diyordu. Televizyonun sesi açık olduğu için ne dediği anlaşılmıyordu. Ufak tefek adam müdürün gövdesine üç el daha ateş ettikten sonra bir anda arkasındaki bir kapıdan çıkıp yok oluverdi. K onun yüzünü hiç görmemişti. Çıkalım dedi İpek, durmayalım burada. Yetişin diye bağırdı kağıcılız bir sesle. Polise telefon edelim dedi sonra. Ama yerinden kıpırdamamıştı. Hemen sonra İpek'in arkasından koştu. Yeni Hayat Pastanesi'nin iki kanatlı kapısında da hızla indikleri merdivenlerde de kimse yoktu. Bir anda kendilerini karlı kaldırımda buldular ve hızla yürümeye başladılar. K, oradan çıktığımızı kimse görmedi diye düşünüyor. Bu da onu rahatlatıyordu. Çünkü cinayeti kendi işlemiş gibi hissediyordu. Dile getirdiği için utanç ve pişmanlık duyduğu evlilik isteği sanki hak ettiği cezayı bulmuştu. Kimseyle göz göze gelmek istemiyordu. Kazım Karabekir Caddesi'nin köşesine geldiklerinde K pek çok şeyden korkuyordu ama İpek ile paylaştıkları bir sırları olduğu için aralarında doğan sessiz yakınlıktan mutluluk duyuyordu. Halil Paşa Hanı'nın kapısındaki portakal ve elma sandıklarını aydınlatan ve hemen bitişikteki berberin aynasında yansıyan çıplak ampulün ışığında onun gözlerindeki yaşı görünce K telaşlandı. Enstitü müdürü türbanlı öğrencileri derse sokmuyordu dedi. Onun için öldürdüler zavallı adamcağızı. Polise anlatalım dedi K. Bir zamanlar bunun solcuların nefret ettiği bir cümle olduğunu hatırlayarak. Nasıl olsa her şeyi anlayacaklar. Belki de şimdiden biliyorlardır bile her şeyi. Refah Partisi'nin il merkezi yukarıda ikinci katta. İpek Han'ın girişini işaret etti. Gördüklerini muhtara anlat ki MİT üstüne gelince şaşırmasın. Ayrıca şunu da söylemeliyim. Muhtar benimle yeniden evlenmek istiyor. Bunu unutma onunla konuşurken. 5. Hocam bir soru sorabilir miyim? Katil ile maktul arasında ilk ve son konuşma. Yeni Hayat Pastanesi'nde ufak tefek adamın K ve İpek'in bakışları arasında